Ayrım 26.
Böyleyken nasıl olur da Abbasoğullarından biri batıya gelebilir? Ali yandaşlarından biri Abbasoğullarından nasıl olabilir? Tilmisan, Tilemcen, egemenleri ve Zenati kabileler topluluğundan, Abdülvahit oğullarından olan Zeyyan oğullarının kendilerini, İdris oğlu Kasım'ın çocuklarından göstermeleri de aynı türden bir savdır. Soylarında Kasım çocukları olarak birine geldiğine dayanarak bu savı ileri sürerler. Zenate kabileler topluluğunun diliyle Kasım oğulları anlamına gelen Eyt Kasım derler kendilerine. Sonra bu Kasım'ın İdris oğlu Kasım olduğunu ileri sürerler ya da İdris oğlu Muhammed oğlu Kasım'dır derler. Bu savın doğru olduğu varsayılsa bile burada söz edilen Kasım kendi devletinin sınırlarından kaçıp onlara, dipnot, Ali yandaşları olan Afrika'daki topluluklara sığınmış demektir. Böyleyken söz edilen Kasım bir yabancı topluluğun bölgesinde o topluluğa nasıl başkan olabilir? Zeyyan oğullarının kendilerini İdris oğlu Kasım'ın çocukları saymaları ad benzerliğinden ileri gelen bir yanlışlıktır. Çünkü Kasım adı İdris oğullarında çokça geçer. Bundan dolayı kendi Kasımlarının da bu Kasımlardan biri olduğunu sanmışlardır. İdris oğullarının soy dizimlerinde geçen Kasımlardan biri. Bununla birlikte Zeyyan oğulları öyle bir soya yaslanma gereksinmesi için de değillerdi. Çünkü onların egemenliğe, üstünlüğe sahip olmaları kendi yakınlarının yardımıyla olmuştur. Ne Ali yandaşlığıyla, ne Abbas oğullarından gözükmekle, ne de başka bir soya yanaşmakla. Söz konusu türden savları itenler, egemenlere yarınıp gözde olanlardır. Egemenlerin tutumlarına, eğilim ve görüşlerine uyma yoluyla yanaşırlar bunlar. Bunlar söz konusu soy iddialarına da kotarırlar ve ileri sürülenler zamanla ünlüleşir. Artık kolayca karşı çıkılamaz duruma gelir. Bana ulaştığına göre Zeyyan oğullarının egemenliğinin temelini atmış olan Zeyyan oğlu Yağmur Asin'e de yanaşmak isteyenler, o yolda şeyler söyleyenler olmuş, o ise zenaate deliyle şu anlamdaki karşılığı vermiş. Dünyaya ve dünyadaki egemenliğe kılıçlarımızla ulaştık. Yoksa bu soy savlarıyla değil, bunlar öbür dünyada bir yarar sağlar mı? Bu sorunun karşılığını Tanrı verebilir. Ama sen hiçbir zaman soy sop yoluyla onları elde etmeye yeltenme. Zube kabilesine bağlı Yezid oğullarının uluları olan Sa'd oğullarının kendilerinin Ebu Bekir es-Sıddik soyundan geldiklerini ileri sürmeleri de aynı türden bir savdır. Tücün topluluğundan Yedlel Tün oğullarının uluları olan Senam oğullarının kendilerinin Süleym kabilesi soyundan geldiklerini ileri sürmeleri de aynı türdendir. Riyah kabilesi uluları olan Zevavide'nin kendilerinin Bermek oğullarının dipnot Harun Reşid'in saltanatının ilk 10 yılında iktidardaki vezirlikleriyle ünlerini duyurmuşlardır. Torunları olduklarını ileri sürmeleri de aynı türdendir. Bize ulaştığına göre doğudaki Tay emirleri olan Muhenna oğulları da kendilerinin Bermek oğullarından geldiklerini ileri sürerlermiş. Ki bu da aynı türden bir savdır. Bu tür savlarla ortaya çıkanların benzerleri çoktur. Böylelerinin falanca filanca soydan olduklarını ileri sürmeleri, topluluklarında başkanlıklarına sadece engel olur. Yukarıda da anlatmıştık bunu. Başkanlığı belirleyip kazandıran şey, soy sop ileri sürmek değil, açıktan ve gerçekten bir soydan bulunmaktır. Ve yakınlarının da en güçlüsü olmaktır. Bunu düşün ve yanlışlara düşmekten sakın. Bu arada Muvahhid Devleti'nin kurucusu Mehdi'nin Ali soyundan geldiğini ileri sürmesi de aynı türden sayma. Çünkü o, kendi toplumunun içinden yetişerek toplumunun gücüyle başkanlığa gelmiş değil. O toplumuna, bilime ve dine bağlılığıyla ünlüleştikten sonra ve Masami'de kabileler topluluğu onun çağrısını uyduktan sonra başkanlığa getirilmiştir. Başkanlığa gelirken kabilesi güç yönünden orta durumda bir kabileydi. Kabile için orta durumlu bir aileden gelmişti. Gizliyi açığı Tanrı bilir. 13. Bölüm. Aile ve aile onuru gerçek anlamında ailenin birbirinin soydan yakını olanlar için söz konusudur. Başkaları ise o ailenin onuruyla mecaz anlamda onurlanırlar. Nedeni? Soy sop onuru ancak o soydan olanlara girmekle olur. Aileden olmanın anlamı kişinin onurlu ve anılır atalar dizimi içinde sayılır olmasıdır. Öyle ki o atalardan gelmesi ve onlardan onların soyundan biri sayılması kabile halkı içinde o kişi için bir ululuk olur. Atalarının kabile halkı içinde saygınlık ve onur kazanmış olmalarından dolayı. Tanrı iyilik ve esenliğini alası peygamber şöyle der. İnsanlar birer madendir. Bu madenlerin İslam öncesinde en iyi olanları, hayırlıları, İslam'da en iyileridirler. Eğer anlayıp İslam'a girmişlerse. Şimdi soy sop gerçek anlamıyla soy dizimine dayanır. Daha önce de açıklamıştık ki soyların meyveleri, yararları, yakınların birbirlerine savunma, koruma coşkusu göstermelerinde ve birbirlerine yardım etmelerinde toplanır. Öyleyse yakınlık, akrabalık gücü, el asabiye, kendini saydırıcı ve korku verici olduğu, soy kökeni de temiz ve güvenilir bulunduğu sürece soyun yararı daha açık seçik görülür, verimi daha güçlü olur. Ataların sayılıp ortaya konulması ise bu yarara ek bir şeydir. Demek ki soysop ve soysop onuru soyun yakınlar için sağlaması gereken yarar bulunduğu zaman ancak birer temel öğe olabilirler. Ailelerin bu soy onurunu aynı ölçüde taşır olmayışları yakınlar arası bağlılığın her ailede değişik oluşundandır. Çünkü soysop onurunun dayanağı yakınlar arası bağlılıktır. Birbirlerinden kopuk olan kentlilerde aile ancak mecaz anlamda olabilir. Onlar kendilerinde bunun bulunduğunu sansalar bile. Onların bu konudaki savları birer yaldızdan öteye gitmez. Kent halkında soysop düşündüğün zaman şu anlamda bulursun onu. Kentli kişinin geçmişte yararlı işlerde görülmüş ataları vardır. Ailesi gücü yettiğince sağlıklı bir eğilim içinde bulunmuştur. İşte o kadar. Oysa bu başkadır. Yakınlık ve akrabalığa dayanak olan şey başkadır. Bu dayanak soysopla sağlanan yarardır, bir de ailesi içinde geçen ataları sayabilmektir. Bununla birlikte soysop ve aile kentlilerde de mecaz anlamında vardır. Gerçek anlamıyla bu mecaz anlamı arasında aynı iyilik yol ve yönteminde birbirlerini izleyen ataların sayılabilir olması yönünden bir ilgi, benzerlik bulunduğu için. Soysop, hasep ve aile, beyt, kendi halkındaki biçiminin taşıdığı anlamda kullanıldığında gerçek ve mutlak anlamında değildir. Bununla birlikte soysop ve aile, sözlükteki anlamı dolayısıyla kentlerdeki biçiminin taşıdığı anlamda da gerçek olarak kullanıldığı saptanmıştır. Bu durumda soysop ve aile sözcükleri başka başka şeyler için kullanılan ama bu şeylerden yalnızca birindeki kullanışı daha üstün olan türdendirler, müşekkek. Bunlar sağlam ve sıkı bir soy akrabalığıyla oluşan biçimde kullanıldıklarında daha üstün biçimde kullanılmış oluyorlar. Bunlar öncelikle bu biçimde kullanılmışlardır. Sonra kentliler bunları asıl anlamlarından soyup almışlar, yukarıda belirtildiği gibi yerleşik düzende gerçek anlamını yitirdiği biçiminde kullanmışlar. Kentlilerin soy sopları karışmış, sonra içlerinde bunun kuruntusu, övüncü kalmıştır sadece. Kentliler kendilerini tüm soydan birbirine bağlı halklar içindeki ailelerin en onurluları, en üstünleri sayarlar. Gerçek anlamda yakınlar arası bağdan hiçbir şey kendilerinde bulunmadığı halde. Çünkü soydan yakınlık bağı el-asebiye kalmamıştır onlarda. Kökenleri Arap ve Acem ailelerine dayanan birçok kentliler bu ilk dönemlerinin kuruntusuyla övünürler. Bu kuruntulu övünçün en çok yerleştiği kesim de İsrailoğullarıdır, Yahudiler. Çünkü başlangıçta dünyanın en köklü, en büyük ailesi onlardaydı. Nedeni şu ki, İbrahim peygamberden uluslarının ve dinsel hukuklarının sahibi, kurucusu olan Musa'ya değin birçok peygamber vardır onların geçmişinde. İsrailoğulları önce bununla güç kazanmışlardır, sonra da yakın akrabalık bağıyla. Ve Tanrı'nın onlara söz verdiği mülkü devleti kazandırmış olmasıyla. İsrailoğulları zamanla bu niteliklerin tümünden sıyrılıp uzaklaştılar. Onların üzerine giderek bir alçalış, aşağılık bir uyuşukluk çöktü. Yeryüzüne serpilip atılma düştü yazgılarına. İsrailoğulları nankörlükleri nedeniyle yeryüzünde binlerce yıl köleleştirilmiş olarak dağınık kalmışlardır. Ama yine de söz konusu soysop kuruntusu eksik olmamıştır onlardan. Bakarsın şöyle konuşurlar. Bu Harun soyundandır. Şu Yuşa soyundan, falanca Kaleb oğullarından, filanca Yahuda torunlarındandır. Kendilerindeki soysop bağı yitip gitmiş olduğu halde böyle derler. Uzun çağlardan beri üzerlerine çöken berbat durumu aldırmadan böyle konuşurlar. Soyları paramparça olmuş kentlilerden ve başkalarından birçokları bu saçmalarla bulunurlar. Ebu Velid, Muhammed oğlu Ahmet oğlu Muhammed, İbn-i Rüşd, 1126-1198, ilk öğretmenin Aristoteles'in kitabını özetlerken ele aldığı El-Hitabe, Retorika adlı bölüme ilişkin açıklamasında soy soptan da söz ederken yanlışa düşmüştür bu konuda. İbn-i Rüşd soy ve sopu kente gelip yerleşmiş eski bir toplumdan olmaktır diye tanımladığı ve bu konuda bizim söylediğimiz noktaya değinmediği için. Eğer çevrelerine korku salarak kendilerini saydırıp kabul ettiren bir yakınlık, akrabalık bağları yoksa atalarının kırsal kesimden kente gelip yerleşmiş olması kimlere ne kazandırır doğrusu bilmek isterdim. İbn-i Rüşd belki de soy sopu yalnızca ataları sayabilme anlamında almıştır. Ne var ki İbn-i Rüşd'ün açıklamasını yaptığı El-Hitabe'de, mantık biliminde, etkisi olan bir topluluğun, kamu işlerini çözüme ve karara bağlama yetkisi olanların, kamuoyunu herhangi bir yöne yöneltmeleri amacına yöneliktir. Böyle bir etki gücü olmayan, olamayanların zaten sözlerini bile etmeye değmez. Oysa hiç kimse, hiçbir kent düzenindeki halk, hiçbir topluluk ya da kişi tarafından yakınlık bağı olanların gücüyle başarılabildiği ölçüde belirli bir yöne doğru yönlendiremez. İbn-i Rüşd, soydan gelen köklü yakınlık, akrabalık bağlarının yerleşmediği, böyle yakınların durumlarına tanık olunmadığı toplum ve kentte, Kurtuba'da, doğup büyüdüğü için aile ve soysop konusunda ünlü olan tanım onun tanımında yer almıştır. Hiçbir kayıt koymadan ataları sayıp dökme biçiminde bir tanım. Aile ve soysop konusunda bu yola gitmiş ve yakınlık bağının yarattıklar içindeki gerçeği ve gizi üzerinde durmamıştır. Tanrı her şeyi bilir. 14. bölüm. Azatlıların ve yakınlar arasına alınmışların aile onurları, efendileri ve katıldıkları aileler dolayısıyladır. Kendi soyları dolayısıyla değil. Daha önce açıklamıştık ki soy-sop onuru, gerçekte bireyleri birbirinin yakın olan topluluğundur. Bu durumda yakınlar kendi soylarından olmayan birilerini aralarına almış ya da bir takım köleler, azatlılar edinmiş olsalar ve dolayısıyla sonradan oluşan yakınlar öbürlerine katılıp kaynaşmış bulunsalar, daha önce söylediğimiz biçimde o zaman söz konusu kişiler azatlılar ve topluluk arasına sonradan alınmışlar, o topluluğun soydan yakınlarıyla birlikte düşünülürler. Onlarla aynı görünümü paylaşırlar. Onların soydan yakınlarıymış gibi olurlar. Bu sonradan katılmışların da soydan yakınlar düzeni içinde o yakınların soyundan bir ölçüde payları olur. Nasıl ki Tanrı'nın iyilik ve esenliğini alası peygamber de şöyle der. Bir topluluğun kölesi de o topluluktan sayılır. Burada söz edilmek istenenler, köleler, köle durumuna getirilmişler ve ant içilip anlaşılarak yakınlar arasına alınmışlardır. Bu durumda olanlara topluluk içinde bulunurlarken kendi soy soplarının hiçbir yararı olmaz. Çünkü katıldıkları yakınlar topluluğu ve topluluktaki özellikleri kendi soylarındaki özelliklerinin tersinedir. Bir başka soydan olanlarla kaynaşmış bulunurlarken ve kendi soydan yakınlarıyla ilinti kesilmişken, kendi soy yakınlarıyla olan yakınlık bağlarının bir gizi ve yararı kalmadığı için gerçek soyları artık yok sayılır. Öyleyse topluluğun yakınlar arasına sonradan alınmış olsalar da topluluğun bireylerinden sayılıp aynı çatı altında düşünülürler. Bu durumda bunların ataları sayıldığında bu topluluk içindeki ataları sayılır ve herkese bu topluluktaki eskiliği oranında topluluk ailesinin onurundan pay düşer. Köle ya da başka türlü topluluk içinde ne denli eski bir geçmişi varsa. Bunlar o oranda onur payı alırlarken aldıkları onur payı topluluğun soydan yakınlarının her birinin aldığı onur ölçüsüne varmaz. Çünkü efendilerinin onurlarından her bakımdan daha aşağı basamakta olur onlara düşen onur payı. Bu durum devletlerdeki köle, azatlı ve hizmetlilerin hepsinde vardır. Çünkü onlar da hizmetine girdikleri devletin çatısı altındaki eskilikleri ve hizmetleri oranında devletin genel onurundan onur payı alırlar. Devletlerdeki köle, azatlı ve hizmetlilerin ataları sayılırken de hangi devlette bulunuyorlarsa o devletin çatısında yaşamış ataları sayılır. Görmez misin? Abbasi devletindeki Türkler onlardan önce de Bermek oğulları ve Nevbaht oğulları devleti ve devletin onurunu nasıl elde ettiler? Görmez misin, hizmetinde oldukları devletin çatısı altındaki eskilikleri nedeniyle nasıl bir ululuk ve soyluluk temeli attılar? Halit oğlu Yahya oğlu Cafer, Bermeki, Harun Reşid'in hizmetinde oluşu ve ailesinin eskiliği nedeniyle devlet onurundan en büyük payı alan en önemli insan durumuna ulaşmıştı. Kendisinin ve ailesinin Harun Reşid'in hizmetinde bulunması sağlamıştır bunu. Yoksa İran'da Farslar arasında bulunan soy kökenleri yardımıyla değil. Başka devletlerin azatlı ve hizmetlileri de böyledir. Yükseldikleri ve onurlandıkları zaman hizmetinde bulundukları devletteki eskilikleri ve hizmetleriyle onurlanır ve yükselirler devlet çatısı altında. Soylulukları hizmetine girdikleri devletin çatısı altında oluşur. Bu durumdaki kişilerin eski soyları hiç yokmuş gibi olur. Yürürlükten kalkar. Soyluluk fululuk yönünden hiçbir değer taşımaz. Hizmetinde bulunan devlet çatısındaki yerleri, durumları neyse geçerli olan odur. Devlet, aile ve onurundan pay almanın dayanağı olan yakınlık bağının el asabiye, buradaki gizi, değeri de bu çerçevede toplanır. O halde hizmete ve çatıya alınmış olanların, hizmetlilerin, kölelerin ve azatlıların onurları, efendilerinin onurlarından alınmadır. Bunların yapıları da efendilerinin yapılarının bir parçasıdır. Bu konuda bunların doğum yerlerindeki soylarının hiçbir yararı bulunmaz. Bunların aldıkları onur, hizmetinde oldukları devlette yapısını bulmuştur. Bu yapıyı kuran çatısında bulundukları devlet hizmetinde oluşlarıdır. Devletin içinde o devletin insanlarıyla kaynaşmalarıdır. Eğitimlerini o devletin içinde almaları o devlette gelişmeleridir. Bunların ilk soyları kendi soydan yakınlarının bulundukları devletteyken yararlıydı. Soydan yakınlarının bulunduğu devletten çıkıp bir başka devletin çatısına geçince artık o soylarının kendileri için bu yönden bir yararı söz konusu olamaz. Artık azatlı ve hizmetli olarak bir başka devlette bulunuyorlar. İlk soyları kendileri için yararlı olmaktan çıkmıştır artık. Çünkü o ilk soylarındaki yakınlarıyla bağlantıları kalmamıştır. İkinci nitelikleridir önemli olan. Yarar sağlayacak odur. Çünkü geçerli ve var olan odur. Bermek oğullarının durumları bu konuda bir örnektir. Çünkü anlatıldığına göre bunların aileleri İran'da ateş evlerinin koruyuculuğu görevinde ateşe taparlar katında önemli bir görevde bulunuyordu. Abbas oğullarının, Abbasi devleti, hizmetine girdikten sonra artık ilk durumlarının bir değeri kalmamıştır. artık tüm onur ve önemleri, hizmetine ve çatısına alındıkları yurttaşları arasında yer verdikleri devletteki özellikleri açısından bir anlam taşır. Bunun dışında kalan övünçleri birer kuruntudur sadece. Böyle kuruntulara ancak tutkulu kişiler kapılırlar. Böyle kuruntuların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Görüle gelenler bizim söylediklerimizin doğruluğuna tanıklık eder. Tanrı'nın katında en onurlunuz, kötülüklerden en çok sakınanınızdır. Tanrı ve elçisi daha iyi bilir. 15. Bölüm. Başa geçen ailede soy sop parlaklığı birinciden başlayan ve birbirlerini izleyen dört babada sınırlıdır. Bilesin ki üyesel, maddi, unsuri evren içindekilerle birlikte olucu, kain ve bozulucudur, fasit. Ne varlıklarının kendileri zat yönünden ne de varlıklarının durumları ahval yönünden kalıcıdır. Öyleyse madenleri, bitkileri, insan ve öteki hayvanlarıyla tüm varlıklar olucu ve bozulucudur. Bunun böyle olduğu gözlenebilen, bil muayene açık bir gerçektir. Varlıkların kendileri değiştikleri gibi kendilerinde beliren ve burada özellikle söz konusu ettiğimiz insansı durumlar da değişir. Bilimler doğuyor ve bir zaman sonra ölüyorlar. Sanatlar ve benzerleri de öyle. Ve tabii insanlarda beliren soy-sop durumları da öyle. Bu durumlar da ötekiler gibi olucu ve bozulucudur, zorunlu olarak. İnsan topluluklar içinde hiç kimsenin soy-sop durumundaki parlaklık, Adem'den kendisine dek uzayan bir atalar zinciri içinde kesintisiz süre gelmiş değildir. Tanrı'nın iyilik ve esenliği üzerine olası peygambere vergi olanın dışında. Ona bu durum bir iyilik, bir üstünlük belirtisi olsun ve ondaki giz, sır korunsun diyedir. Kimilerinin anlattığı gibi soy-sopta her parlak durumun bir öncesi vardır. Yani her parlak durum bir başkanlıktan ve onurlu durumdan uzaklaşmayı ve bir alçalışa, düşüşe doğru gidişi izler. Bu şu anlama gelir. Her onur ve soy-sop parlaklığından önce bu onur ve soy-sop parlaklığının bulunmadığı dönem olmuştur. Sonradan var olan her şey gibi. Soy-sopun parlak durumu dört babada kalır. Bunun nedeni, bir ululuğun parlaklığın kurucusu olan kişi, kurduğu yapının hangi güçlüklerle oluştuğunu bilir ve ona göre yapının her kesiminde bulunan ve oluşumunu, yaşamasını sağlayan nedenleri korur. Kurucu kişiden sonra gelen oğlu babasına dayanır. Kurulmuş olan yapının durumuna ilişkin babasını dinler. Babasından bilgiler ve öğütler alır. Ne var ki o konuda babasından eksiktir. Her işiten, dinleyen kişinin gören, tanık olan kişiye oranla eksik oluşu gibi. Sonra bu ataların ardından üçüncü kişi geldiğinde yalnızca kendinden öncekine uyma, benzeme olanağı bulur. Ne var ki bu da bir öncekine oranla eksiktir o konuda. Her benzeyen kişinin benzenen kişiye oranla eksik oluşu gibi. Sonra dördüncüsü geldiğinde öncekilerin hepsinden yol ve yöntemci eksik olur. Ululuklarının yapısını koruyan nedenleri işe yaramaz duruma getirir. Yapıyı çöküntüye uğratır. Bu dördüncü kişi sanır ki miras aldığı o yapı güçlük çekilmeden kendiliğinden oluşmuştur. Sanır ki ilk varoluştan bu yana süre gelen kendilerine vergi bir durumdur. Sanır ki salt o soydan geldikleri için doğal olarak kurulmuştur ululuk yapıları. Yakınlık bağındaki gücün ve başka nedenlerin etkisi olmamıştır sanır. Kendinde ve ailesinde insanlarda bulunmayan üstünlük görür. Bu kişi ululuk yapılarının nasıl ortaya çıktığını, hangi nedenlerle kurulduğunu bilmez. Yalnızca soyun bunu sağladığını sanır. Yakınlık, akrabalık bağının bulunduğu halkına, topluluğuna karşı da içinde bir büyüklenme duyar, böbürlenir. Kendisini tüm halkından üstün görür. Çünkü halkının kendine ve kendinden öncekileri uyup boyun eğdiğini görerek yetişmiştir. Buna güvenir, buna dayanır. Ve çünkü o boyun eğişin gerektirdiği tutumu, halka alçak gönüllülük göstermek, yönetilenlerin gönüllerini kazanacak davranışlarda bulunmak gerektiğini bilmez. Halkını boyun eğiyorlar diye küçük görür. Bu yüzden yönetilenler de o kişiyi içerlerler. O nasıl kendilerini küçük görüyorsa, onlar da onu küçük görmeye başlarlar. Ve sonunda onun yerine başka birini geçirme yolunu tutarlar. Aynı soy kökeninin herhangi bir dalında ama onun dizimi dışında bulunan birini alıp başkanlığa getirirler. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi topluluk, yakınlık, akrabalık bağı yönünden bilinçlidir. Kendilerini memnun edeceğine ve dostluğuna güven duyduktan sonra başkanlığa getirirler o yeni kişiyi. Bu kez bu yeni başkanın dalları gelişir, eskinin dalları ise söner gider. Böylece eski ailenin egemenlik yapısı yıkılmış olur. Hükümdar ailelerinde de kabileler, emirler ailelerinde de yakın akraba topluluklarında da durum böyledir. Kentlerdeki hükümdar ailelerinde de bir ailenin egemenliği düşerse bir başka ailenin egemenliği doğar. Aynı soydan başka aile egemenlikleri ortaya çıkar. O dilerse sizi gönderir, yok eder ve yeni bir halk getirir. Tanrı'ya güç değildir bu. Dipnot, Fatır Suresi, Ayet 16. Soysoptaki parlak durumun dört babada kaldığını söylerken çoğunlukla böyle olduğunu söylemek istiyoruz. Yoksa başa geçen aile dört babadan daha aşağıda da bozulup dağılabilir. Ailenin egemenliği daha önce de yıkılabilir. Beşinci ve altıncı babaya değin uzayabileceği gibi. Yalnız ailenin yönetimdeki egemenliğinin çöküşü ve yıkılışı genellikle dördüncü kuşaklarda görülür. Bir kurucu, bir kurucuyu izleyen bir yansılayıcı, mukallit, bir de yıkımcı olur. Olasılar, mümkünler içinde en az bu kadar olur. Birileri övülürken de soysopun dört atada sınırlandırıldığı görülüyor. Tanrı'nın iyilik ve esenliği üzerine olası peygamber, Yusuf peygamberi överken, Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim, Yusuf ve Yakup ve İshak ve İbrahim, dipnot, Yusuf iyi kişinin oğlu, iyi kişinin oğlu, iyi kişinin oğlu iyi kişidir. Çünkü İbrahim iyi kişidir. Onun oğlu İshak da iyi kişidir. Onun oğlu Yakup da iyi kişidir. Onun oğlu olan kendisi yani Yusuf da iyi kişidir. Peygamber burada ululuğun Yusuf'ta sınır ulaştığını anlatmak istemiştir. Tevrat'ta Musa'ya yönelik şu anlamda bir sesleniş var. Senin Rabbin Tanrı güçlü kuşatıcıdır, kıskançtır. Babaların suçlarından dolayı üçüncü ve dördüncü oğullara değin kuşakları da sorumlu tutup hesap sorucudur. Dipnot, Tevrat'ın çıkış bölümünün 20. babının 5. ve 6. ayetleri. Tevrat'taki bu sözlerde soysop konusunda geçerli olma yönünden dört kuşağın sınır olduğunu gösterir. Kitab-ul Egani fi Ahbari Azif-il Gavani, dipnot, Ebul Fereç, güzel, coşturucu seslere şairlere ilişkin bilgilerle dolu şarkılar, şiirler kitabı. Adlı kitapta şu bilgiler yer alır. İran İmparatoru Kisra, Numan'a, dipnot, Hire ve dolaylarındaki Irak topraklarının valisi Münziroğlu Numan, Araplar içinde biri ötekinden üstün kabile var mıdır diye sormuştu. Numan, evet diye karşılık verince imparator bu kez hangi nedenle üstün olunabiliyor biçiminde soru yöneltmişti. Numan şu karşılığı vermişti. Hangi kabilenin ard arda dizilen üç başkan atası varsa ve bunlar dördüncüye eklenerek olgunluğa ulaşmışsa o kabile üstünlük kazanır. İşte başkanlar ailesinin kabilesi bu kabiledir. İmparator örnek göstermesini Numan'dan isteyince o da ancak şunları bulabildi. Fezar boyundan Bedir oğlu Huzeyfe ailesi ki bu aile Keys boyunun başkanlar ailesidir. Zulceddeyn ailesi bu ailede Şeyvan kabilesinin başkanlar ailesidir. Kinde boyundan Kays oğlu Eşaş ailesi. Zürari oğlu Hacip ailesi ve Temim oğullarından Asım oğlu Kays el-Menkeri ailesi. İmparator bu kabileler ve ailelerden kişiler topladı, bunlar için hakemler kurulu düzenledi. Güvenilir kişilerden kurul oluşturdu. Bu kurullar önünde önce Bedir oğlu Huzeyfe, sonra Numan'a yakın olduğu için Kays oğlu Eşas, sonra Şeyban oğlu Kays oğlu Bıstan, sonra Zürari oğlu Hacip ve en son Asım oğlu Kays konuştular. Çarpıcı sözler söylediler. Onun üzerine İran imparatoru bunların hepsi uludur ve yerine layıktır diye görüşünü belirtti.